Radyo Doktoru. ...14.04 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Sağlıklı, mutlu, güzel, keyifli bir gün olmasını diliyoruz. Ve hepinize hoş geldin diyoruz. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel, keyifli bir gün olsun istiyoruz Radyo Doktoru'nda. Yine hayatınıza dokunacağız. Yine bilmediğimiz bazı şeyleri belki yeni öğreneceğiz. Yanlış bildiklerimizi düzelteceğiz. Uzman görüşlerimizde her zaman olduğu gibi yine bir saat boyunca dolu dolu hayatımızla ilgili yeni keşiflere çıkacağız. Öyle değil mi Ebru?
Kesinlikle ve bugünkü konumuz muhteşem. Genetik hastalıkları konuşacağız.
Evet, birazdan uzmanımız burada olacak. Ondan genetikle ilgili bilmediklerimizi öğreneceğiz. Belki de yanlış bildiklerimizi düzelteceğiz.
Bir de hani sık gördüğümüz genetik hastalıklar neler, neler yapabiliriz? Acaba genetikle kanser ilişkisi nasıldır?
Evet, o zaman birazdan öğreneceğiz. Şimdi bir müzik aramız var. Ardından uzmanımızla bunların hepsini konuşacağız.
Kırılır gider. Aslında çok zor değil. Gerçekler çelimsiz. İstersen yeniden
...14.07 saatimiz, hemen bize ulaşmanız için gerekli ulaşım noktalarını hatırlatalım. Telefonla ulaşmak isterseniz çift 0-90-312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden bize yazabilirsiniz. Sosyal medyadan ulaşmak isterseniz Facebook, Twitter, Instagram hepsinden Radyo Doktoru yazarsanız bize de ulaşma şansınız var. Evet, ulaşmak istediğiniz ya da merak ettikleriniz, sorularınız, kafanıza takılanlar ya da kendinizle ilgili aktarmak istedikleriniz, uzmanlarımıza sormak istedikleriniz için mutlaka bize ulaşın. O zaman hemen hoş geldin diyelim Doçent Doktor Serdar Ceylener. Kendisi aynı zamanda Tıbbi Genetik Derneği Başkanı ve Tıbbi Genetik Uzmanı. Yani evet. İyi bir genetikçi diyebiliriz baştan.
Estağfurullah.
Yok yok, bunu da alçak yönlülük yapmaya gerek yok. Genetik çok önemli bir konu çünkü biz her zaman önümüzü dikliyoruz genetik deyince. Çok derinlerde bir konu bizim için. O yüzden o saygıyı hak ediyorsunuz. Çünkü sağlık çalışanların hepsi bunu aslında hak ediyor ama bazı konular çok daha önemli, çok daha derin. Hakkı teslim etmek lazım. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk,
konumuz genetik. Haliyle uzmanına soracağız. Şimdi genetik kelimeyle başlasak, genetik nereden geliyordan da başlasak, sonra genetikle ilgili bilmemiz gerekenler neler, genetik bizim için ne kadar önemli, bununla ilgili neler yapıyoruz, yapmıyoruz, hepsini konuşacağız ama başlayalım. Genetik acaba ne anlama geliyor? Niye genetik adı?
Aslında şöyle 10 tane kitap karıştırınca bunun bir cevabı olmadı. Anlaşılıyor. Komik bir şekilde ama gen ve etik kelimelerinin birleştirildiğini kanaat ediyoruz. Çünkü hani günlük hayatımızda ikisi birbirinden ayrılmaz kelimeler. Genetik herhangi bir hastalık bir sürü etik sorunu da beraberinde getiriyor. O nedenle hani ikisini genetik gen çalışmalarının etik bir şekilde yapılması diye özetlesek herhalde çok bana kimse, diğer genetik uzmanı arkadaşlar kızmaz diye ümit ediyorum.
Genel geçerliliği var diye düşünüyoruz. Peki genetik hastalıklar dediğimizde aklımıza ne gelmeli?
Aslında çevremizdeki birçok şey. Bir hocamız çok ilginç bir şey söylemişti. Trafik kazası geçirenlerin bile genetik bir hastalığı olduğunu düşünüyorum. Yoksa niye çılgınca arabacı kullansın demişti. Şu anda emekli olan Hacettepe'nin kıymetli hocalarından bir tanesinin söylediği bir şey. Ama tabii hani o kadar genişletmeli miyiz bilmiyorum ama hani eğer bir kişi bir hastalığa yakalanıyorsa genellikle altında bir genetik eğilimi oluyor. Bunun haricinde hani bu en çok bildiklerimiz tabii ailede çok sayıda görülen hastalıklar ama ailede ilk defa da bir hastalık görüldüğünde genetik kökenli olabiliyor. Çünkü biz çocuklarımıza DNA'mızı aktarırken aslında şekil değişikliğine uğratıyoruz. Bu uğrama bazen iyi bir avantaj sağlıyor. Resim yeteneği olmayan bir anne babadan resim yeteneği olan bir çocuk doğabiliyor ama sağlıklı bir anne babadan da hasta çocuk doğabiliyor. Dolayısıyla hani bazılarında anne babanın taşıdığı hastalıklar çocuklara aktarılıyor. Bu nedenle ailede birkaç kişi de ortaya çıkabiliyor ya da ilk defa bir kişi de ortaya çıkabiliyor. Burada trik bir nokta, çok önem verdiğimiz bir şey. Akraba evlilikleriyle ilgili bir mesele var tabii. Hep konuşulur ve aileler de ya bizim bilmem kim de akraba, o yüzden çok inanmıyoruz derler. Görüntü öyledir ama akraba evliliği yapan çiftlerin de %2-3'ünde hastalık meydana geliyor. Ama normal evlilik yapan çiftlerde bu rakam 10 kat daha az. O yüzden hani orada bütün ailelerde hasta çocuk olmuyor. Akraba evliliklerinde de genetik hastalıklar görülebiliyor. Eğer bir eşi akrabaysa, çocuğu rahatsızsa bir genetikçiye görünmesi lazım.
Peki akraba evliliği seviyemiz ne Türkiye olarak baktığımızda?
Korkunç. 4'te 1.
Sordum aşı, şu an pişman oldum.
4 evlilikten birisi. Özellikle büyük ülkenin rakam. Doğu kısımlarında daha fazla. Bazı yerlerde %100, yani belli köylerde, kasabalarda özellikle ulaşımın zorluğu aslında burada önemli faktörlerden birisi. Tabii bir alışkanlıklar var. Ondan sonra geleneksel taraf var. Batıya gittikçe Ege tarafına, İzmir tarafına %8'lere kadar düşüyor. Yani işin doğu tarafındaki kısmı eskiden ulaşımın zor olduğu yerler. Yani
coğrafi sebepler de var burada.
Tabii coğrafi sebepler kültürel çok majör. Ama işte mal paylaşımıdır, şudur budur, birçok sebepler. İşte kültürel artık alışkanlıklar, doğal karşılama bunlar önemli. Kızların okuduğu yerlerde oran düşüyor. Evet. Yani kızlardaki okuma oranıyla beraber aşağı iniyor.
İşte annenin eğitim düzeyi her zaman önemli tabii ki.
Aynen, biz de öyle diyoruz.
Peki genetik hastalıklar deyince dediğimiz zaman aslında bir dünya genetik hastalık var. Eğer hasta değilseniz ya da sağlık programlarını ne kadar yakın takip ederseniz edin, hekim değilseniz pek çoğundan haberdar olmanız bile mümkün değil. Bir de tanı da koyulması çok zor diye düşünüyorum. Ben hani genetik son yıllarda daha popüler ve hani genetik uzmanı sayısı bizim ülkemizde de dünyada da öyle olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda arttı. Onun için tanısız bir dünya vaka var. Bu anlamda bakacak olursak nadir görülen genetik hastalıklara önce onlara bakalım. Hani isim olarak da ben telaffuz edelim istiyorum. Çünkü ben FMF dediğimiz bu Akdeniz ateşi erişkin bir hasta gördüm ki çocukluğundan genetik olan bir hastalık ve ömür sürelerini etkiliyor, yaşam kalitelerini etkiliyor. Neler bu hastalıklar?
Yani nadir hastalık nedir önce? Onun tanımını yapmak lazım. Evet. Dedi,
bir de böyle hani isim de konuşalım istiyorum.
Evet. Önce tanımlayalım.
Şöyle, aslında toplumda çok yaygın görülen bir kesim nadir hastalık var. Genetik hastalık. Bir de nadir görülenler var. Örneğin hani Down sendromu, aile ve Akdeniz ateşi diğer adıyla FMF. Akdeniz önlemisi. Yani zaten bizim Akdeniz ülkesi olmamızdan kaynaklanan evet. isimleriyle çoğu da Türkiye ve civarı ülkelere özgü hastalıklarımız bizim yaygın. İşte kistik fibrozdur, metabolik hastalıklar bunlar çok yaygın. Özellikle maalesef biz akraba evliliği nedeniyle metabolik hastalıklarda dünyada görülen herhalde her üç hastadan bir tanesinin görüldüğü bir ülke durumundayız. Bu grup hastalıklarımız oldukça fazla. Aslında genetik hastalıkların ortak bir özelliği var. Bizim polikliniklerimizde yaygınca hani genetik dışı bütün polikliniklerde yaygın gündelik baktığımız hastalar var. Bu hastalardan herhangi bir grubu eğer tanıda başarısız olunuyorsa ya da tanı konuldu işler yolunda gitmiyorsa örneğin diyabet tanısı aldı ama bir türlü tedavisi şekle girmiyor veya ameliyat edildi başına ekstra işler geldi, sıkıntılar geldi, komplikasyonlar yaşandı. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa altında bir genetik hastalık vardır. Bir de bazı enteresan şeyler var. Örneğin beta hemolitik streptokok enfeksiyonları, beta enfeksiyonları diye halk arasında bilinen. Bazı ailelerde kalıtımsal görülüyor. Diğer ailelerde görülmüyor. İşte şu anda biz biliyoruz ki tüberkülozun bile görülmesinin eğilimi var. Aynı ortamda yaşayan 5 kişiden ikisine bulaşıyor, üçüne bulaşmıyor. AIDS hastalığı herkese bulaşmıyor. Toplumun %20'sine ne yaparsanız yapın bulaştıramıyorsunuz. Yani enjekte de etseniz bulaşmıyor.
Bunlar hep genetik. Bunu bilmiyordum bak.
Tabii genetik özelliklerimiz çünkü birçok şeyi belirliyorlar. Yani bizim yediğimizden içtiğimizden hasta olup olmayacağımız da onlar belirliyorlar. İşte gluten enteropatisi her 200 kişiden bir tanesinde var. Çölyak hastalığı diğer adıyla. Bu kişiler buğdaydan ve ürünlerinden, yulaf ürünlerinden, onun içindeki gluten proteininden bir tür alerji geliştiriyorlar. Bunun toplum sıklığı çok fazla ve ortalıkta Parkinson'dur, nörolojik hastalıklardır, el ayak yanması, huzursuz bacak sendromu diye gezenlerin içinde çok sayıda çölyak hastası var. Ve farkında değiller, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarında tanı koyduğumuz çok sayıda insan var. Dolayısıyla bu genetik hastalıkların yaygınlığı konusunda inanılmaz bir şey var. Ama işin nadir hastalıklar tarafında da, yaygın hastalıklar tarafında da beklenmedik durumlar var. Kabaca şöyle bir aslında iyi bir örnek verilebilir. Bir kişi 60 yaşında kalp krizi geçiriyorsa o da bir genetik eğilimi var ama hani genelde çevre alışkanlıkları şu bu onlar da körüklüyorlar. Ama bir çocuk 4 yaşında kalp krizi geçiriyorsa o mutlak genetik. Yani normalde beklenenden farklı bir seyir. Erken başlangıç yaşı, işin beklenenden tuhaf gitmesi bunlar hep genetik hastalık yönüne düşündürmesi gerekir. Eğer bir hasta ya ben gidiyorum geliyorum hastaneye bana herkes hastalık hastası diyor ama ben derdimi çözemiyorum bir türlü benim de sıkıntılarım var diyorsa bir genetik bölümüne başvurması gerekir.
Evet erişkinde öyle. Hani çözemediğiniz bulmacayı çözemiyorsa çözülemiyorsa önce dahiliye uzmanı belki. Eğer çocukta ise pediatri uzmanı. Ama sizi nerede buluruz hocam? Neredesiniz? Yani hastane içinde bulabiliyor muyuz? Direkt talep edip ben bir genetik uzmanına danışayım. Ben bu derdimi çözemiyorum diyebiliyor muyuz?
Her hastanede yeterince var mı?
Aslında yaşım ortaya çıkacak ama şimdi 97 yılında ben ihtisası bitirdiğim zaman Türkiye'de 10 tane genetik uzmanı vardı. Doktoralı hekimlerle beraber 40 kişiydik toplam. Şu anda 250 tane uzman hekim var. Toplam hekim sayısı 350 civarında. Bir o kadar da hekim olmayan, laboratuvarda bize çalışmamıza destek veren meslektaşlarımız var. Hekim olan grubun nerede çalıştığını bizim Tıbbi Genetik Derneği'nin web sayfasından bulabilirler. Tıbbi Genetik Derneği'nin web sayfasında bununla ilgili bir kısım var. Hangi şehirde, hangi arkadaşım, hangi hastanede çalışıyor ve telefon numarası nedir buradan ulaşılabilir. Türkiye'de çok iyi yetişmiş bir 350 kişilik grup var. Sayı az, aslında ihtiyacımız 3000. Yani bizim net hesapladığımız çünkü aslında hastanelere başvuran her 10 hastadan bir tanesi nadir bir hastalık. Yaklaşık bütün hastalıkların bir %30-40 kadarının iyi kötü bir genetik temeli var. Hepsine genetikçinin müdahalesi çok şart değil ama bir %10'luk o nadir hastalık kesiminin hepsine genetikçi müdahalesi şart. Kendi bu biraz önce anlattığım özelliklere benzeyen bir durum varsa örneğin kanser her ailede görülüyor. Bazı çevresel etkenli kanserler de var ama bir kanser eğer bir ailede 5 kişide görülüyorsa veya ailede birinde akciğer birinde lösemi birisinde kolon kanseri falan gibi kanserler yığılıp kalmışsa o zaman bir genetikçiye gitmesi gerekir. Onun için de Tıbbi Genetik Derneği'nin web sayfasına girecekler ve hekim bulmak için oradan bir adres bulacaklar kendilerine ve gidecekler. Çoğu şehirde artık oluşmaya başladı. En azından hani yakın şehirlerde örneğin hani sizin bulunduğunuz şehirde yoksa bir 50 kilometre içinde bir genetikçi bulma şansınız çok yüksek artık.
Peki kanser var ailemizde. Hani geldik size, bir onkogenimiz de var. Ne yapacağız?
Aslında çözümleri var. Şimdi ilk önce biz bir dinliyoruz sizi. Genetikçi aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün meslektaşların oluşturduğu dosyaları bir toparlıyor. Yani işçiliği bir başkası yapmış oluyor. Diğer arkadaşlarımdan özür diliyorum. Sizi verilerinizi kullanıyoruz. Ama bütün o verileri biz bir topluyoruz. Onları okuyoruz. Sonra aileyi uzun uzadıya dinliyoruz. Bir aile ağacı çiziyoruz. Sonra ailede örneğin kanser vakasıysa ailede hangi kanserler var? Kaç yaş civarında ortaya çıkmış? Ondan sonra ve seyri nasıl olmuş? Hızlı mı, yavaş mı? Tedaviye yanıt vermiş mi, vermemiş mi? Eşlik eden bulgular nedir? Bunları tespit ediyoruz. Sonra diyoruz ki bu şu kanser sendromu. O kanser sendromunun testini yapıyoruz. Sonra bir bu mutasyonu taşıyanları koruma altına alıyoruz. Hastalığın türüne göre bazılarında aspirin almak bile kanserin yayılmasını engelleyebiliyor veya oluşmasını engelleyebiliyor. Bazılarında ise ailede diyorsunuz ki size bir plan yapacağız. Şu planda takip edilirseniz çok bir şey yapmanıza gerek yok. Kimisine diyoruz ki sizin şu organınızı ameliyatla alacağız ve ondan sonra bu ameliyat sıkıntısı yaşamayacaksınız. Örneğin bazı kolon kanseri türlerinde bunu yapıyoruz. İşte meme kanseri türlerinde Angelina Jolie'den sonra çok meşhur olduğu gibi bazı meme kanseri türlerinde eğer çok yüksek risk varsa aileye anlatıyoruz ya takip altına alıyoruz ya da onun işte meme dokusunu ameliyatla çıkarttırarak cerrah arkadaşlara kanser riskini en aza indiriyoruz. Yani aslında şu anda çözüm olmayan bir durum yok. Yakın zamanda da hani şu 4-5 sene içinde de bu mutasyon düzeltici tedavilerin ışığı göründü. Onlar olduğu zaman muhtemelen ileride bunları bazı ilaçlarla da o mutasyonları düzeltebileceğiz. Bazı şeyler de hani diğer kanserlerde ailesel olmayanlarda da bize genellikle kanser dokusu geliyor. Biz bunu bir bazı grup çalışmalardan geçiriyoruz. Hangi ilaçlara duyarlı, hangilerine dirençli bunları ortaya koyuyoruz. Ve ondan sonra da onkoloğunun eline hani bir tür aslında antibiyogram testi gibi veriler sunuyoruz. Onlar da tedavi planlarını ona göre yapıyor. Tedaviye başladılar. İşler yolundan çıktı, tekrar sıkıntıya girdi. Bazı ek genetik testlerle yine niye yoldan çıktı, hangi ilaçlara niye direnç geliştirdi onları söyleyip yine onkoloğun işini bir miktar kolaylaştırıcı işler yapıyor. Artık hani kanserden ölüm oranlarında ciddi bir azalma oldu. Bu özellikle erken teşhisin tabii çok faydası var ama geç teşhis edilen çok yayılmış kanserlerde bile belli genetik özellikleri bulduğunuzda elinize bir akıllı molekül alıyorsunuz ve onunla tedavi ediyorsunuz. Sonuç elde etme şansları çok arttı. Bir yani ailesel olanlarda da olmayanlarda da genetikçiler devrede. Ama ailesel olanların çok önemi var. Ailede hiç şikayeti başlamadan erkenden teşhis edilenlerde yapılabilecek çok şeyler var. Başlamış olanlarda da önerdiğimiz çok sayıda çözüm var.
Hocam su gibi anlatıyor, böyle dinliyoruz yani.
Çok başarılı, çok ilerlemiş değil mi? Tıp hakikaten ilerliyor.
İlerlemiş, gerçekten ilerlemiş. Peki sonradan edinilen genetik bozukluklar var mı? Yani ben sonradan da buna sahip olabilir miyim? İlla aileden geçmesi gerekiyor mu?
Çok şart değil. İki aşamada aslında genetik özelliklerimiz değişebiliyor. Şimdi bizim vücudumuzda aslında bir sürü genetik değişiklik oluyor. Şurada sohbet ederken sizin de bir sürü DNA'mız bir yerlerinde hasar gördü. Ama sağ olsun Aziz Sancar hocamızın bulduğu o hani Nobel ödülüne onu götüren yolda tespit ettiği mekanizmalarla biz onları çözüyoruz kendi içimizde. Ama üreme hücrelerimiz herhalde o kadar yetenekli değil bu konuda. Biz çocuklarımıza bizde olmayan genetik özellikleri aktarabiliyoruz. Ve ilk defa çocuğumuzda başlayabiliyor. Zaten her olaya bir başlangıç noktası lazım yani. Ama ondan sonra onun çocuklarında o hastalık devam edebiliyor. Bir öyle değişiklikler var. Hani anne babada olmayan. Bir de aslında son zamanların önemli konularından birisi metilasyon değişiklikleri dediğimiz değişiklikler. Örneğin şunu biliyoruz ki kişiler örneğin sigara içerek metilasyonlarını bozuyorlar. Ve bu özelliklerin olduğu gibi çocuklarına aktarıyorlar. Kendi kanser olduğu gibi çocuklarına da kanser olma eğilimini arttırmış oluyorlar. Yine böyle çok stresli, gergin insanlarda şurada burada metilasyon değişikliklerini olduğu gibi çocuklarına aktararak böyle özelliklerini çocuklarına aktardıklarını biliyoruz. Bazı böyle meditasyon benzeri işlerle uğraşanların daha az kanseri olduğunu biliyoruz. Stresin doğrudan DNA üzerine bir kimyasal etkisi olduğunu artık biliyoruz. Bunu da araştıran bir grup oluştu. Hani bizim genetikçilerin arasında da bir ilgilenen grup var. Benim ana ilgi alanım değil ama merakla okuyoruz tabii makalelerini. Böyle bir şey de var yani, anne babamızdan almadığımız, sonra 30-40 yaşından sonra bile değiştirebileceğimiz genetik özelliklerimiz var. Bu kısım bizim yönetimimizde olan kısım.
Yani kortizolün bile etkisi var yani.
Kesinlikle.
Çok enteresan.
Şimdi gebeyiz, gebelikte bir de hani doğumdan gelenler var. Herhangi bir şekilde bizim kadın doğumcumuz, çünkü uzmanlarımız da aslında, hekim olarak söylüyorum, pek çoğu bir genetik uzmanla çalışmaya henüz alışmadığını düşünüyorum. Belki de sayı yeterli olmadığı için.
Fırsat olmamış da olabilir.
Evet ya da. Yani ama genetik de sonradan gelişti ve hani 30 yıllık bir meslektaşımızın bir genetik uzmanıyla çalışma alışkanlığı yok. Eğer işte periferde okuyamıyor, iş gücü çok yoğun, kongre takip edemiyorsa, onun da hani bizde de zaman zaman atladığımız durumlar olabiliyor mu? Olabiliyor. Bunu da öz eleştiri olarak söylüyorum. Çünkü doğru, böyle bir şey var. Biz uyanık olmak zorundayız aslında. Hep onu diyorum. Hasta uyanık olmak zorunda. Anamnez alırken öyküde kendini çok iyi ifade etmek zorunda. Ailede bir sıkıntı var mı diyoruz. Yok diyor, geçiyor. İşte daha önce düşükleri oluyor. Bunu kadın doğumcusuna bile söylemiyor. Gecikmiş adet olarak değerlendiriliyor. Hasta atlayabiliyor. Bizim atlamamıza sebep olacak şekilde öyküyü gizleyebiliyor. Hani öykü çok önemlidir çünkü bizde. Fakat oldu ki biz bir şekilde gelişim geriliği saptan da anne karnında takip edelim dedi kadın doğumcumuz. Bir ay sonra tekrar bakalım dendi ya da işte amniyosentez yapalım dendi. İşte bir ay sonra gibi öyle planlamalar oluyor ve hep bir tarih atılıyor. Bu arada biz direkt bir genetik uzmanına ulaşabilir miyiz?
Ulaşabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Belli bir grup uzmanlar aslında genetikçiyle çalışmaya çok alışık. Herhalde ilk kadın doğumcularla başladığımız için bizim, örneğin benim cep telefonumda aşağı yukarı bir 1500 tane falan kadın doğumcu süper telefonu var.
Zor olsa gerek.
Evet, yani ben günde 150 telefon görüşmesi yapıyorum tabii bu arada. Çünkü hani uzaktan yönetim yapmamız gereken haller oluyor. İşte şehir dışından bir arkadaşımız WhatsApp'ta video görüntüsü gönderiyor bize. İşte hastanın resimleri, dosyaları geliyor veya işte ultrason görüntüleri geliyor. Yorum yapıyoruz veya klinik durumunu anlatıyor, tartışıyoruz karşılıklı. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman karşı taraftan aldığımız bilgilerle biz bazen hani hastanın haberi bile olmuyor. Biz art alanda o konsültasyonları yapmış oluyoruz. Telefon trafiği veya online şekilde ama diyelim ki böyle bir soruyla karşılaştık. Kadın doğumcusu da böyle bir girişimde bulunmadı. Hasta tabii genetiğe başvurabilir elindeki evraklarıyla ve hani buna da ulaşma şansı çok. Doğum evlerinde artık şeyler var. Genetik uzman arkadaşlarımız var. Onlardan da fayda görebilir. Telefonu dediğim gibi aynı şekilde internet sitemizden, yani tıbbi genetik derneğinin sitesinden girerek kendine birini bulabilir. İnternetten birilerini bulabilir ama hani internette bizim kabus gibi yaşadığımız manzara var. Forum sitelerinden dersini çalışma.
Evet.
Onu yapmadan doğrudan bir genetikçiye sorarak gitmek lazım. Çünkü örneğin bahsettiğiniz gibi bir gelişme geriliğinin genetik nedenleri olabilir, plasental nedenleri olabilir.
Tabii.
Ailesel bir özellik olabilir. Herkes 2 kilo doğuyor olabilir. Hani bunların hepsini bizim göz önüne almamız gerekiyor. Hı-hı.
Peki bir şey daha soracağım. Şimdi Türkiye'de acaba Tıbbi Genetik Derneği Başkanı olarak sorayım. Genetik anlamında acaba ne durumdayız? Dünya ile kıyasladığımızda ya da Avrupa ile kıyasladığımızda.
Valla geçenlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gurur verici bir rakam öğrendim. Yaklaşık 3-4 sene önce yurt dışına giden materyal sayısı 5000 genetik testler için. Bu yıl 2. Çünkü Türkiye'de artık bu testlerin hepsi yapılabiliyor. Ve artık yurt dışına hizmet verir haline döndü. Yani yurt dışından gelen materyal sayısı giderek artıyor. Yurt dışında birçok ülkeye danışmanlık veriliyor. Bunlar sadece şey değil, hani daha az gelişmiş ülkeler değil. Avrupa ülkelerinden de yazın Türkiye'ye hasta akını oluyor. O nedenle hani şu anda tıbbi genetiğin durumu Türkiye'de çok iyi. Sadece sayı az. Yani kitleye yetişemiyoruz. Çünkü kaba hesapla 7 milyon nadir hastalığı olan insan olduğunu Sağlık Bakanlığı da biz de biliyoruz artık. Ama 7 milyon kişiye hizmet verecek kadar genetikçi sayımız yok. O nedenle biraz genetikçi arkadaşlar yoğun çalışırlar. Yani biz ben günde 14 saatin altında hiç çalıştığımı hatırlamıyorum bu zamana kadar. Ortalama 10-14 saat çalışır bir genetikçi. Hep böyle rahat etmek için genetikçi olsun çocuğum gibi düşünenler varsa vazgeçirin çocuğunuzu. Öyle bir durum yok.
Ama ihtiyacımız da var.
İhtiyaç
yani
var.
Tıp okumak isteyenlere buradan çağrıda bulunalım.
Yok, genetik çok iyi bir branştır. Yani hani biz hekimliğin çok keyifli bir alanı. art alanda bulmaca çözmeye yönelik bir alan gibi.
Aynen öyle işte. Az önce de konuştuk biz Ebru'yla da. Yani çok denklemli, çok bilinmeyen bir bulmaca çözüyorsunuz aslında.
Size diğer branşlarla ilgili şeylere de hakim olmanız gerekiyor. Belli dergileri, genel tıp dergilerini hiç kaçırmadan okuyoruz. Örneğin bunlar bizim için çok önemli. Hı-hı. Çünkü genel tıbbın nereye gittiğini bilmeden genetik yapmak olanağı yok çok fazla. Bir de diğer branşların toplantı ve kongrelerine de biz çok eşlik ediyoruz. Yani biz zaten Mayıs aylarında arada bir kendi merkezimize uğruyoruz. Ben bu ay herhalde bir 15 gün Ankara'dayım. Onun dışında hep bir yerlerde toplantıdayım. Ama bu da bize bir farklı bir şey katıyor, keyif katıyor açıkçası.
Benim özel merak ettiğim bir şey var. Böyle insanların genleriyle oynayıp yarın bir gün farklı canlılara dönüştürülebileceğimiz konusunda çok hurafe var. Öyle bir şey mümkün olacak mı acaba?
Aslında
yarı android, işte yarı insan ve benzer şeyler olma ihtimali ne?
Yani şöyle, mükemmel insan fantezisi çok eski bir fantezi. Tabii yapılabilir mi? Bazı değişiklikler yapacak noktaya geldi aslında. Şimdi örneğin gen tedavileri falan bazı hastalıklarda uygulanıyor. Ama hani şu anda o bütün baştan aşağı yaratma noktasında değil tabii iş.
Bilim kurgu yok yani henüz.
Şimdilik yok ama ileride bazı başka şeyler olabilir. Ama şeyler, hani bu genetikte mutasyon değiştirici tedaviler falan, bunlar aslında işin bir o tarafı. Fakat genetiğimizi başka bir yolla değiştiriyoruz tabii. Bu genetiği değiştirilmiş organizmaların bizim bağırsak DNA'mıza entegre olduğunu biliyoruz.
O GDO'nun işte.
Evet. Yani kanserlerin, şunların bunların risklerinin artışında, çevre koşulları, yediğimiz şeylerin artık organik olmaması, genetiği değiştirilmiş organizmaların, bunların etkileri artık çok hızla tartışılıyor. Örneğin bağırsak bakterilerinin çeşidi, bazı böyle ormanda yaşayan Afrika'da gizli köşede kalmış kabilelerde 2 milyonken bir şehir insanında 100 bin çeşit bakteriye iniyor. Yediğimiz bazı maddeler onları sindiriyor. O da bizim koruma kalkanımızı ortadan kaldırıyor.
İmmün sistemimizi çökertiyor. Sonrasında evet. Gelsin hastalıklar.
Evet, aynen öyle oluyor. Yani böyle bir genetik değişikliğe de uğruyoruz yavaş yavaş aslında.
Peki bize ne önerirsiniz?
Son olarak.
Ben de bir genetik uzmanından. Evet.
Yani aslında genel tıbbi önerilerimiz her zaman ortak, hı-hı, bütün branşlarla. Yani insanın psikolojik olarak kendini iyi hissedeceği hali yaratması. Ondan sonra gündelik hayatını keyifli bir şekilde sürdürmesi. Organik besinlerle beslenmeye gayret edilmesi, çalışılması en önemli şeyler gibi görünüyor. Yine işte kilo almamak, bu çevresel etkenlerin o etkilerini ortadan kaldırmak. Zaten iyi bir genetik yapımız var aslında. Bu genetik yapı birçok derdi kendiliğinden çözebilecek yeteneklere sahip. Yeter ki bizim dışarıdan çok darbe vurmamız söz konusu olmasın. Biz en az darbeyi vurursak geri kalanını bizim organizmamız çözer.
Süper, teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yine bir aydınlanma yaşandı. Burada her zamanki bir stüdyo bembeyaz oldu şu an, ışıklar içerisindeyiz. Çok çok mutlu ettiniz bizi. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Aynı zamanda dernek içinde çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Ülkemizin geleceği için çok önemli işler yapıyorlar. Bizler için de çok çok önemli işler. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, doçent doktor Serdar Ceylan Ercanlı yayın konuğumuzdu. Kendisi bize tıbbi genetikle ilgili, genetikle ilgili merak ettiklerimizle ilgili sorularımıza cevaplar verdi. Çok mutlu etti bizi. Kısa bir aramız var, müzik arası vereceğiz. Hemen ardından keyifle yaşayacağız ve burada nefes terapisi yapacağız.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421 Bekliyoruz.
Eğer öfke sarmışsa, tahammül azalmışsa, tebessüm bitmişse, tehlike başlamışsa, we'll be right back.
keyifle yaşa.
...14.36 oldu saatimiz. Radyo Doktoru Tümuz ile devam ediyor. Ve yine keyifle ve sağlıkla yaşamak için ne gerekiyorsa hepsini konuşuyoruz. Evet, az önce bahsettik. Nefes terapisi yapacağız burada dedik. Nasıl yapacağız? Bir nefes koçlarından bununla ilgili bilgi alacağız tabii ki. Ya da nefesle ilgili bilgi alacağız. Ya da nefesin ne olduğunu öğreneceğiz. Nefes koçluğunun ne olduğunu öğreneceğiz. Merak ettiklerimi soracağız. Önce hoş geldiniz. Nalan Erkoman ve Burcu Hatipoğlu.
Hoş bulduk.
Doğrudur
hoş
değil mi isimler?
Merhabalar. Evet.
Hoş geldiniz. Önce sizleri tanıyalım. Burcu Hatipoğlu ile başlayalım.
Evet, 15 yıllık eczane eczacısı ve 10 yıllık nefes eğitmeniyim. İnsanların şifasına aracılık etmek gibi bir yaşam misyonunu gerçekleştiriyorum yaptığım iki işte de. Öyle keyifli, insanların nefesinin şifasıyla kavuşması ve buluşması için gerçekten bunu anlamlı buluyorum ve bunun için de çaba harcıyoruz. Bakalım bugün kimlere bir vesile olacağız kendi şifa nefesleriyle vereceğiz. Çalışması için.
Peki niye eczacı böyle bir iş yapar? Ya da niye böyle bir birliktelik yapıyorsun? Ya da hala ikisi devam ediyor mu?
Evet, ikisi de fiili olarak devam ediyor. İnsanların çok fazla ilaç kullandıklarını ve ilaçlarla gerçekten %100 iyileşmediklerini fark ettiğim bir dönemde başladığım bir arayışın sonucu nefes aslında. Birçok hastalığın sebebinin duygusal ve zihinsel kökenli olduğunu fark edip stresin, mutsuzlukların, depresyonun ya da işte zihinsel karmaşanın hastalıklara da vesile olduğunu fark edince bunun daha doğal, ilaçlardan daha az yan etkisi olan bir yolu olmalı diye ararken bulduğum bir yöntem nefes terapisi. O yüzden de bunu sunuyorum şu anda insanlara.
Genelde insanlar kendilerinde bir şeyleri ararken başka şeyleri keşfedip daha sonra da bunu başkalarına bulaştırma konusunda gönüllü oluyorlar.
Kesinlikle çok öyle benzer bir durum aslında öyle benimki de.
Bende de vardı o yüzden. Evet, ben de oradan
herkes
biliyorum.
De var çok şükür.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nalan Erkoman.
Merhabalar. Ben yaklaşık 1,5 sene falan önce ilk kez bir arkadaşımla sohbet ederken nefes diye bir şey olduğunu, yani nefes terapisi diye bir şey olduğunu öğrendim. Bu arada ben tiyatro oyuncusuyum.
Ki diyafram konusunda, nefes konusunda eğitimli
evet,
olmamız.
Evet, evet illaki ama hani bu bizim gerçekten sahne üzerinde kullandığımız, oynarken kullandığımız nefesten çok farklı bir nefes. Yani bu yaptığımız nefes seansları çok farklı. Hani biz gerçekten evet diyaframa nefes alıyoruz. Bu bana seanslarda çok yardımcı oldu ama bunu yaptığımız şeyle asla hiçbir yakından uzaktan ilgisi yok. Onu önce belirteyim.
Sohbet ederken
böyle şey evet rastladım. Böyle bir şey var dedi. Ben de bunu çok ilgimi çekti. Zaten hani böyle biraz böyle spiritüel şeylerden hoşlanan bir tip olarak hani psikolojiyle ilgilenen mesleğim gereği de buna ilgi duyan biri olarak hemen ilgilendim ve yeniden doğuş kampımızla Nefes ve Yaşam Akademisi'nin, bu arada Burcu Hocam Nefes ve Yaşam Akademisi kurucusu kendisi, katılarak, yeniden doğuş kampına katılarak nefesle tanışmış oldum. O günden beri de bırakmadan devam ediyorum.
Ne değişti
nefes
hayatınızda?
Nefes koçu oldum bu arada.
Sonrasında?
Evet, eğitimlerimiz var. Birçok eğitimimiz var. Ben o eğitimlerden nasibimi aldım. Güzel bir şekilde yine devam etmeye çalışıyorum.
Eğitmen olarak devam ediyorsunuz.
Evet ve eğitimleri de almaya da devam ediyorum bu arada. Bitmek bilmeyen bir eğitimimiz var ama çok güzel tabii hepsi. Hepsi bize çok şey katıyor. Ne oldu? Bana ne oldu?
O 1,5 yıl dediniz mesela. Evet, ne değişti hayatınızda?
Yani şöyle söyleyebilirim. Fiziksel olarak benim migreni olan bir insandım. Migrenimde çok büyük derecede düşüş. Hatta yani hani yok denecek kadar iyileşme görüldü. Bu yaptığım nefes seansları sonrasında hani fiziksel olarak bunu söyleyebilirim. Ruhsal olarak şunu söyleyebilirim. Hani daha böyle evet duygusal bir insanım, hala öyleyim ama olaylara bakış açımda daha böyle bir kendimle hani orada durarak anı yaşayarak daha farkında, daha belki soğukkanlı, belki daha sakin düşünmeme sebep oldu. Bu nefes seanslarından sonra orada yaşadığım andaki hislerim bunu söyleyebilirim. Sonra ne bileyim hani o en önemlisi o farkındalık denen şey zaten hani mesleki olarak vardı bende ama daha da arttı. Hani bu da çok güzel bir şey. Bir insanın kattığı çok fazla şey var. Yani keşke
bir şey hepiniz... sorabilir miyim? Şimdi diyafram nefesiyle nefes terapistinin farkına ben hiç bilmiyorum. Bir anlatabilir misiniz?
Evet, anlatayım.
O zaman nefes ne? Diyafram ne? Nefes terapisi ne?
Evet. Şimdi nefesi bir soluk alıp vermek gibi algılıyoruz. Yani nefes terapisi deyince doğru nefes alma tekniklerinin öğretildiği yöntemler gibi algılıyoruz ki bazı eğitimlerde evet bunu da veriyoruz ya da veriyorlar başka alanlarda. Bununla birlikte bizim amacımız sadece kişilerin doğru nefes alıp vermesi değil. amacımız nefesi aracı olarak kullanarak hem fiziksel seviyede hem duygusal ve zihinsel seviyede hem de ruhsal boyutta bir iyileşme sağlamak. Çünkü nefesi aslında birçok kadim bilgide araştırdığımız zaman nefesin kelime karşılığı öyle soluk değil sadece. Nefes mesela yaşam enerjisi demek, nefes prana demek, nefes chi, kuvvet. Hatta tasavvufta da olduğu üzere nefes ruh anlamında ruh, da kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar lebiderya, bu kadar geniş ve derin ve hatta birçoğunu çözemediğimiz bir alanda işleyen bir araç ki bazı kadim bilgiliklerde Tanrı'yla, yaratıcı Allah'la en büyük köprümüz, aracımız olduğunu, o yüzden de aldığımız ilk nefesle bu dünyaya geldiğimiz ve vereceğimiz son nefeste de bu bedenin bu ruhtan ayrılacağını biliyoruz. O yüzden de nefesin kullanım alanları sadece fiziksel boyutta doğru nefes alıp vermenizi sağlayarak bedeninize fazladan alabileceğiniz oksijen değil. Sadece enerji seviyenizdeki artış, bağışıklık sisteminizin güçlenmesi değil. Bunlar evet var. Ama daha da önemsediğim kısım insanların duygusal ve zihinsel seviyedeki daha iyilik hali. Çünkü hepimiz stresliyiz. Hepimizin hayata bakış açısına baktığımız zaman çok negatif alanlar görüyoruz. Birçok hastalığımızın gerçek sebebi bu duygularla baş edememek, yoğun stres altında olmak ya da depresyon meyili olmamız. Bunları eğer değiştirebilirsek, hayata bakış açımız değişirse, daha olumlu ve pozitif olursak, başta kronik ağrılar, migren vesaire de olmak üzere kanser bile aslında stresten çok etkileniyor. Neden kanser hastalarına komedi filmleri seyrettirin diyoruz? Çünkü
bu işin mental tarafı var, hani anlıyorum. Evet. Onu şimdi oturup ben yerimde
evet.
Böyle derin diyafram nefesi alıp işte şurada da bir müziğimi açsam
evet.
Böyle kendim düşüncelerden arınmaya, negatif düşündüğüm şeylerden arınmaya çalışsam bunu yapmış olur muyum? Yoksa bu nefesin farklı bir işte üç kere derin bir kere işte yüzeye dal gibi farklı şeyleri teknikleri var mıdır?
Çok çeşitli teknikleri var. Seminerlerimizde, arınma kamplarımızda bu tekniklerin çeşitlerini kullanıyoruz zaten. Her aşamada ve neye ihtiyacınız varsa farklı bir metot kullanabiliyorsunuz aslında. Bizim asıl terapi amaçlı yaptığımız nefesler kişileri düz rahat bir yere yatırarak, kişilerin bedenindeki enerji noktaları, akupunktur ve akupres noktalarına hafif dokunuşlar yaparak, onlara özel bir bağlantılı diyafram nefesi kullandırarak, aynı zamanda da o bağlantılı diyafram nefesleri sayesinde bedenlerinin çevresinde yaratılan manyetik enerji alanının da gücünü kullanarak aslında bir tür bilinçaltı temizleme çalışması yapmak. Yani bu bir sadece nefes alıp vermek değil, belirli bir tempoda ama çok kontrollü, üç al bir ver gibi değil. Bedendeki enerji blokajlarının açılması için dokunuşlarla ve aynı anda kullanılan bazı olumlamalarla yapılan komplike bir yöntem. Ama kişiler kendi kendilerine ne yapabilirler? Evet, oturarak günde 3-4 dakikalarını ayırarak, iyi bir müzik açarak ve ağızdan alıp ağızdan verdikleri ya da burundan alıp burundan verdikleri 3-4 dakikalık nefeslerle bile hayatlarında nefesleriyle ilgili bir aşama kaydedebilirler. Ama terapi dediğimiz zaman daha çok yönlendirmeli ve yanında destek, yani bir nefes eğitmeni ya da koçuyla birlikte yapılan terapi amaçlı çalışmalardan bahsediyoruz.
Farkını öğrenmiş olduk böylelikle.
Evet. Yani peki, bu akupres noktaları dedi ya hocam, yani ona dokunduğumuz anda o nefes seans sırasında yaptığımız olumlamalarla hatta, değil mi hocam?
Evet, ben kendi kendime yapamam o noktalara basarak ya da akupres noktalarıyla bir taraftan kendimi telkin ederek bir taraftan nefes alıp vererek birebir yapmak zor bir iş bunu.
Şu anda yapamazsınız bununla ilgili bir eğitim almadığınız için ama.
Alsam yapabilir miyim peki? Evet. Ben de bir nefes koçu olsam kendi kendime yapabilirim.
Aynen öyle. Hatta yatarak ve bütün bedeninizdeki noktaları tarayarak da yapabilirsiniz. Aklınızdan geçirmeniz bile yeterli. Bununla birlikte hani burada şu anda bir radyo programındayız ve bizi insanlar, yüzlerce binlerce insan dinliyor. Onlar ne yapabilirler bize ulaşamadıkları takdirde? Herhalde biraz önce söyledik zaten. Nefes ve Yaşam Akademisi Facebook sayfasında ben bir kısa bir 15 dakikalık bir ses kaydıyla onları yönlendirerek ve destekleyerek bir oraya link koyduk. Oradan fayda alabilirler ve her gün sadece 3-4 dakika oturup ağızdan alıp ağızdan verdiği nefeslerle birlikte bir ya kısa bir meditasyon. Biraz önce Doktor Bey söyledi ya, o meditasyonun da fiziksel hastalıklara etkisiyle ilgili. Kısa bir nefes meditasyonu yapmak bile misli misli fayda olarak dönecektir insanların hayatına. O yüzden çok geniş alanı olan bir yöntem. Ama en basitçe böyle, basitçe ama çok da işlevsel olan bu yöntemi insanlara sunabiliriz buradan diye düşünüyorum.
Evet, peki doğru nefes almak nasıl öğrenilir? Mesela normal nefes almayı biliyor muyum acaba?
Şimdi buna en çok bana özellikle sanatçılar geldiğinde ya da tiyatrocular geldiğinde, ben zaten nefes eğitimi aldım ve çok iyi nefes kullanıyorum dedi Nalan Hanım gibi.
Benim diyaframım çok güçlü. Çok güçlü. Harika nefes
Doğru. aldım. Yani o sanatlarını icra ederken gerçekten muazzam nefes kullanıyorlar. Lakin bizim bahsettiğimiz, mesela biz şu anda bu masanın çevresinde sohbet ediyoruz sizinle. Ve ben aslında bunu yaparken sizin ne kadar kısıtlı nefes aldığınızı görüyorum. Bedeninizin hangi bölgelerine nefesin gidebildiğini, enerjisel anlamda biraz da, hangi bölgelerinde daha kısıtlı ve az olduğunu gördüğümde, sizin hayatınız, kişilik özellikleriniz, karakteristik özellikleriniz ve olası fiziksel hastalıklarınızla ilgili fikir sahibi oluyorum.
Şu an korkmaya başladım.
Evet. Bizim insanımız seviyor ya böyle kahve falı, biz de nefes falı bakıyoruz. Dolayısıyla kişiler doğru nefes alabilir mi? Tabii ki çalışarak nefeslerini düzeltebilirler. Ama yetişkin bireylerin nefesini artık az kullanmalarının sebebi, ki istatistikler %90'ı yetişkinlerin %30 kapasiteyle nefes aldıklarını söylüyor.
Evet, üçte bir neredeyse.
Yani
üçte bir. Nefes alıyorlar,
evet,
çünkü
çoğu üst cüğer nefesi alıyor. Dolayısıyla bunu %50'ye 70'e çıkarmak mümkün. Bununla birlikte bu nefesin kısıtlanmasına sebep olan bazı duygusal ve zihinsel travmalar olduğunu biliyoruz bilinçaltında. Bunların temizlenmesiyle gerçekten nefesin açıldığını ve hem fiziksel seviyede hem de duygu ve zihin seviyesinde gerçek iyileşme sağlandığını söyleyebilirim.
Yani tutuyoruz kendimizi, yani sıkıyoruz almamak için.
Ne zaman sizce nefes tuttuk hayatımız boyunca? Hiçbir fikriniz var mı? Hangi alan, ne zamanlar nefes tutuyoruz?
Ben suyun altında tutuyorum. Korktuğum zaman tutuyorum.
Korktuğumuzda tutuyoruz.
Ya da işte sıkıntılı bir anda tutuyorum.
Çok öfkeliyken.
Heyecanlandığımda tutuyorum.
Ağlarken tutuyoruz.
Hatta tutamıyorum.
Aslında tutuyoruz işte.
Evet, işte.
O tuttuğumuz her an duygusal olarak, o duyguyla birlikte nefes bedende bir negatif enerji blokajı yaratıyor diyoruz biz, psikolojik anlamda ve enerjisel anlamda. Onlar da gidip o bedendeki enerji blokajlarını yaratıyor. Tam tersini yapıyoruz. Bedeninizde hangi noktalarda o nefesinizi tuttuysanız ve bu hangi konuyla ilgiliyse aslında, nefes seansında onun çözülmesini sağlayarak o yaşadığınız travmanın şu anda sizi etkileyen her türlü alanını da temizliyoruz. O yüzden böyle enteresan bir konu diyebilirim bu.
Şimdi nefes tutma deyince onu da sorayım yeri gelmişken. Kekemeliğin de mesela nefesle alakalı olduğunu söylüyor. Buna da etkisi var mıdır?
Çok.
Kekeme çocukları olan ya da kekeme olan insanlar acaba bu nefes terapisiyle bundan kurtulabilirler mi? Ya da bunu azaltabilirler mi?
Çocuklar, yetişkinler, konuşma problemi yaşayanlar, hani herhangi bir engeli olmamasına rağmen, kesinlikle bunlar, evet, nefesle ilgili ama aslında nefesin de arka planında psikolojik sebepleri olduğu için onlar çözüldüğü zaman çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Var tikleri olan ya da konuşma problemi olan ya da kekemeliği olan hastalarımız, danışanlarımız, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yani aslında bunlar hani nefesle bağlantılı konular gibi gözükmekle birlikte, hani çok basitçe kanserin en ana nedenlerinden biri oksijen bakımından yetersiz solunum yapması hücrelerin. Dolayısıyla başlıcası kanser olmak üzere dünyadaki 50'ye yakın hastalık, ki bunlar işte astım, KOAH, uyku apnesi, sindirim sistemi problemleri vesaire. Bunların hepsi nefes terapisiyle destek amaçlı tabii ki. Asla bir tedaviye alternatif değil. Ama tamamlayıcı tıp olarak özellikle Amerika'da birçok kanser hastanelerinde, kalp hastanelerinde, Avrupa'da da benzer şekilde aslında kullanılıyor. Biz yeni yeni bunun farkına varıyoruz ama Allah'tan çok popüler son 5 yılda, insanlar farkındalar nefesin çok önemli bir şifa aracı olduğunu. Dolayısıyla evet, bu alanlarda ve birçok alanda kullanıyoruz. Bağımlılarda kullanıyoruz mesela.
Zaten stresi azaltıyor.
Kesinlikle. O da zaten çağın vebası.
Stresi azaltmış olmak bile pek çok şeyin aslında çözümü gibi. Peki size geldi bir danışanınız. Kaç seans alıyorsunuz?
Yetişkin bir bireyin ihtiyacı olan ortalama nefes seansı, o kişinin durumuna ve bize neyle geldiğine bağlı olarak değişir. Kişi genç bir yaştadır ama ağır bir travma ile gelmiştir. Ya
hiçbir
da ağır
şey yok.
Bir...
Ben geldim, bir sıkıntım yok.
O zaman
meraktan geldim.
Ben de hiçbir şey yok.
O zaman hep sağlıklıyım.
Ortalama 5 ile 7 nefes seansında nefes terapisinin sizin hayatınızda neleri değiştirebileceğini, hayata bakış açınızı nasıl değiştirebileceğini ve kalıcı olarak neleri değiştirebileceğini görür ve ana nefes blokajlarınız açılır diyebilirim yetişkin bireyler için. Çocuklarda ve gençlerde daha kısa süreli. Çünkü onların travmaları da daha az ve daha yüzeyde temizleniyor. Biraz yaşa ve yaşadığı şeylere göre değişiyor insanların.
Bir seans ortalama kaç dakika?
Bir seans ortalama bir saat sürüyor. 50 dakikası nefes seansı, 10-15 dakikası rahatlama ve meditasyon zamanı diyebiliriz. Öncesinde bir yarım saatlik bilgilendirme ve yaşam koçluğu çalışması yapıyoruz. O yüzden bir seansa gelen grup grup ya da bireysel 1,5 saat gibi bir zamanı ayırması gerekiyor.
Bugün insanlar artık o oksijenlenme dedik ya, gidip ozon terapisi yaptırıyorlar.
Doğru.
Yani doğru nefes alsalar ozona para vermezler.
Doğru.
Net yani.
Yaşamla en büyük bağımız, yani nefes yoksa yaşam yok. Dolayısıyla evet, en büyük bağımızı aslında bu kadar az dikkat ediyor olmamız da enteresan. Belki de bu yayın sadece nefeslerinin farkına varmaları için bir vesile olabilir diye düşünüyorum.
Bir iki tane küçük acaba egzersiz göstersek şu an radyo başına bizi dinleyenlere. Şunu yapabilirsiniz, günlük olarak bunu yaparsanız şu kadar ufacık bir egzersizle evet, fayda sağlarsınız diyeceğiniz bir iki teknik en azından.
Birkaç tüyo verebilirim. Bunların başlıcası, hayat devam ediyor ve yaşadığımız bazı travmatik olaylar var. Nedir bu? Trafikte biriyle kavga etmek, çok üzücü bir şeye şahit olmak ya da işte müdürümüzün, iş arkadaşımızın bize kötü davranması. Şimdi böyle bir dönemde bilin ki o an o öfke, kızgınlık, kırgınlık, yas neyse duygunuz, tuttuğunuz her nefes bedeninizde bir enerji blokajı yaratacak. O yüzden bunu fark ettiğimiz anda o öfkeyi, o kırgınlığı şöyle birkaç derin nefes alsak ve inanmasak da aklımızdan bu da geçer diyebilsek yeni bir nefes blokajı oluşturmasına engel oluyor bedenimizin.
En azından.
En azından. O an sadece birkaç derin nefes ve bu da geçer. Çünkü her şey geçti aslında. Bu bitiyor olabilir çok işe yarayan. Onun haricinde günlük yapabileceğiniz nefesler, rahat bir koltuğa oturmak, sırtınız dik bir şekilde. 3 dakika kadar sevdiğiniz bir şarkıyla ağızdan alıp ağızdan verdiğimiz, elinizi karnınıza koyarak her nefes aldığınızda karnınızın şiştiğinden, her nefes verdiğinizde karnınızın indiğinden emin olarak. Hani bu biraz ters gibi gözüküyor ama tam tersini yapan kişiler var maalesef. Nefesler almak ve bunu bağlantılı, yani birbirini takip eden şekilde yapmak ve arkasından da birkaç dakika dinlenip güne başlamak ya da günü bitirmek nasıl size, sizin için rahatsa, çok büyük bir katkı olacaktır. Bunun için bahsettiğim ses kaydı da çok yardımcı olur. Telefondan dinleyebilirsiniz, bilgisayarlarınızdan. Her gün bunu yapmak bile insanın hayatında hem fiziksel seviyede sağlığına hem de duygu ve zihin seviyesinde çok ciddi fark yaratacaktır.
Nefesinizi tutmayın diyor kısaca.
Evet.
Nefesinizi tutmayın, nefes alın. Alın, verin, alın, verin. Bunun farkında olun. Bize nasıl bir şifa olduğunu, bizi nasıl temizlediğini, arındırdığını, sağlıklı olduğunu, ruhani anlamda ne kadar değerli olduğunu bir kere daha fark etmiş olalım. Çok güzel, çok önemli şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çok mutlu olduk bunları bizimle paylaştığınız için.
Biz de öyle. Çok
dileriz ki birilerinin hayatına dokunmuştur, farkına varmışlardır.
İnşallah.
Ama mutlaka karınlarından nefes alıp verdiklerine ya da karnını şişirdiklerine, diyaframı çalıştırdıklarından emin olsunlar her şeyden önce.
Evet.
Evet sevgili Burcu Atipoğlu'na ve Nalan Erkovan'a çok teşekkür ediyoruz. Bize nefes terapisiyle ilgili vermiş oldukları bu güzel bilgiler için ve tekrar görüşmek dileğiyle sizlere de hoşça kalın diyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Evet Ebru, biz de hoşça kalın diyeceğiz herhalde. Zamanımızın sonuna geldik diye gözüküyor şu an. O zaman bir günü daha geride bıraktık radyo doktorunda. Dileriz ki güzel, keyifli ve faydalı bilgiler aktarmışızdır. Sevgili genetik uzmanımız bize dedi, GDO'suz beslenin dedi, stresten uzak yaşayın dedi. Aile hikayenizi bilin dedi, bir genetikçiyle dedi mutlaka iletişimde bulunun. Hatta Tıbbi Genetik Derneği'nden kendinize bir genetikçi bile bulabilirsiniz internet sitesinden dedi. Sevgili nefes koçlarımız bize az önce bahsettiğim gibi nefesin ne kadar değerli ve önemli olduğunu, sağlık için gerekli olduğunu, hatta uzun ömür için ilaç olduğunu, ruhani anlamda da bize tedavi olacağını söyledi. Biz yine aydınlandık bugün. Dileriz sevgili dinleyicilerimiz de aydınlanmışlardır. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel gün için bizi dinleyen tüm dostlarımıza. Teknik Masa'da sevgili Recep Özdağ, Didem Öztaşbaşı sevgili yapımcımız, başımızın tacı, bizim için çok değerli. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine bir günün daha sonuna geldik. Haftaya Perşembe yine 14.05'te tekrar görüşene dek. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sağlıklı kalın.
Radyo Doktoru.